Ayrım 10. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 93. Ben ailenin Barancas'tan getirdiği fırtınalı bir gecede erkek kardeşi Alirio ile kaçan Guayra yerlisi köle kız Meme'yi tanımadım. Evin diline kendi yerel lehçeleriyle çeşni katanın onlar olduğu söylenirdi. Kullandıkları çapraşık İspanyolca şairleri bile şaşırtırmış. Bir gün Juan Dios, dayımın kaybettiği kibritleri bulunca, Külhan Bey'i bir tavırla, muzaffer bir cümleyle dayıma uzatmış Meme. Al, senin kibritin olayım. Kaynaklar suyunu çekmeye başlayınca ninem, Mina ve yoldan çıkmış kadınlarının evin ekonomik dayanağı olduklarına inanmam hiç de kolay olmadı. Albay'ın dağınık arazilerini Chacako aileleri işgal etmiş, dedem de onları yerlerinden etmeyi reddediyormuş. Bir meselede oğullarından birinin şerefini kurtarmak için Kataka'daki evi ipotek etmesi gerekmiş ve ipoteği çözmek ona bir servete mal olmuş. Dedem artık duruma bir çare bulamamaya başlayınca ninem pasta fırınıyla ailesinin imdadına yetişmişti. Hayvan biçimli şekerlemeleri, tavuklar, ördek yumurtaları ve arka avludaki bostanın ürünleri tüm kasabada satılırdı. Ayrıca ninem hizmetli sayısında da radikal bir indirime gitmiş ve yalnızca çok gerekli olanları tutmuştu. Benim çocukluğumda nakit para evin sözlü geleneğindeki anlamını tümüyle yitirmişti çoktandır. Annem okulunu bitirince ona bir piyano almak gerektiğinde de aynı yöntemi uygulamışlar ve Pa teyze bir piyanonun değerini ev kuruyla tam olarak belirlemiş. Bir piyano 500 yumurta eder. Bu melek kadınlar arasında tam anlamıyla güvencemdi dedem. Yalnızca onun yanındayken tehlike geçer, ben kendimi ayaklarım yerde, sağ salim, gerçek yaşamın içinde hissederdim. Şimdi düşünüyorum da tuhaf olan dedem gibi olmak istememdi aslında. Gerçekçi, cesur, kendinden emin ama ninemin dünyasına balıklama dalmaktan da kendimi alıkoyamazdım bir türlü. Dedemi tombul, kanlı canlı, parlak alnında birkaç tutam kır saçla ve altın çerçeveli yuvarlak gözlükle anımsıyorum. Dura dura konuşur, sözleri apaçık anlaşılırdı. Barış zamanlarında hep ara buluculuk yapardı. Ama muhafazakar arkadaşları onu savaşın çatışmaları içinde korkulacak bir düşman olarak hatırlarlardı. Askeri üniforma giymezdi çünkü harp akademisi mezunu değildi. Rütbesi devrimciydi. Savaşın üzerinden uzun bir süre geçene kadar Karayip gazilerinin giymeyi alışkanlık haline getirdiği yakasına kadar ilikli pamuklu gömleklerden giydi. Savaş aylıkları yasası çıkınca kendisininkini alabilmek için dilekçeler doldurdu ama yalnızca dedem değil, karısı ve en yakın mirasçıları da ölene kadar beklediler bu aylığın bağlanmasını. Ninem Tranquilina o evden uzakta öldü, kördü, elden ayaktan düşmüştü. Yarım akıllı olmuştu. Aklının başında olduğu son anlarında bana, neyse içim rahat ölüyorum. Biliyorum ki siz Nicolazito'nun emekli aylığını alacaksınız dedi. Aileye bitmek tükenmek bilmez hayallerin bir tohumu gibi ekilen o efsanevi sözcüğü ilk kez duyuyordum. Emeklilik. Aslında eve benim doğumumdan önce hükümet bin gün savaşının gazilerine aylık bağlamaya karar verdiğinde girmişti. Dedem kişisel olarak dava işlemlerini yürütmüş, yeminli tanık ve kendi durumunu kanıtlayan evrakları fazla fazla hazır etmiş, emeklilik sistemine giriş protokolünü imzalamak için Santa Marta'ya kendi eliyle götürmüştü. Arzu ettiği kadar olmayan ama ona ve ikinci kuşağa kadar mirasçılarına yetecek bir meblağa razı olmuştu. Ninem, tasalanmayın derdi. Emeklilik ikramiyesi tüm dertlerimize deva olacak. Evde o zamana kadar kimsenin pek aldırmadığı postacı ilahi takdirin bir elçisi olarak görünmeye başlandı. Bu emeklilik meselesinden bir türlü hiçbir şeyden emin olamamanın getirdiği kuşkuların yüküyle ben bile yakayı sıyıramadım. Tranquilina kendisi için kimseden hiçbir şey istemeyenlerdendi hiç kuşkusuz. Bin gün savaşında dedem Riohacca'da ninemin muhafazakar ordunun subayı olan bir kuzeni tarafından hapse atılmış. Hem liberal aile üyeleri hem de ninem böyle bir şeyi aile bağlarının elinin kolunu bağlayan savaşın bir parçası olarak görerek anlayışla karşılamışlar. Ama ne zaman ki ninem dedemin sıradan bir suçlu gibi Filistin askısında olduğunu öğrenmiş, hemen subay kuzeninin karşısına dikilerek onu kocasını sağ salim kendisine teslim etmeye zorlamış. Dedemin dünyası çok daha farklıydı. Evin içinde ufak tefek tamiratlar yaparak elinde alet çantasıyla dolaşırken, saatlerce arka avludaki el tulumbasından fıçılara su çekerken ve fıçıların içlerindeki suyu görebilmek için o eften püften merdivene tırmanırken, son yıllarında bile son derece çevik görünürdü. Ama kendi eğilirse soluksuz kaldığını söyleyerek botlarının bağcıklarını bana bağlatırdı. Bir sabah fıçıların kenarına kadar giden kör papağanı yakalayacağım derken ölmemesi bir mucizedir. Papağanı boynundan yakalamayı başardı ama tahta iskelenin üzerinde sendeleyince 4 metre yüksekten yere çakıldı. 90 kilosu ve 50 bilmem kaç yaşıyla nasıl olup da hayatta kaldığını kimse açıklayamamıştı. Doktorun dedemi yatağına çıplak yatırıp karış karış bedenini incelediği o günü unutamam. Doktor kasığında yarım parmak büyüklüğünde eski bir yara izini görüp ne olduğunu sorunca dedem, "Kurşun, savaştan miras," demişti. Hala bile heyecanıma engel olamam. Böyle heyecanıma engel olamadığım bir anım daha var. Dedemin ofisinin penceresinden içeri seslenerek ona satmak istedikleri ünlü bir atı görmesini istediler. Tam o anda dedem gözlerinin birinin yaşardığını, hatta su dolduğunu hissetmiş. Elini götürerek gözünü korumak istediyse de avucunun içinde birkaç damla ve duru bir sıvı kaldı. Sadece sağ gözünü kaybetmekle kalmadı dedem, ninem üzerinde bizzat şeytanın oturduğu o atı almasına asla izin vermedi. Kısa bir süre bulutlu göz çukurunun üzerine bir korsan bandı taktı. Sonra göz doktoru bu bandı yüksek dereceli gözlükle değiştirerek sürekli cebinde taşıdığı, kapağı açılınca müzik çalan altın köstekli saat gibi kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelecek olan bastonu verdi. Dedeme sıkıntı vermeye başlayan ihtiyarlığın bu tür ihanetleri hiçbir biçimde gizlice kadınları ayarttığına ve hayranlık duyulan bir aşık olduğuna ilişkin ününü zedelememişti. Son yıllarında benimle birlikte yapmayı alışkanlık haline getirdiği sabah altı banyolarında bir su kabağıyla suları dökünür, oramıza buramıza kaçakçıların tıpkı viski ve ipekli gömlekler gibi Curaçao'dan getirip ev ev dolaşarak sattıkları Agua Florida de Landman Camps adlı losyonu sürerdik. Dedem kullanandan başkasının kokusunu almadığı iddiasıyla sürerdi bu parfümü. Ama bir gün başkasının yastığında parfümünün kokusu keşfedilince bu hurafeye inanmaktan vazgeçti. Yine sık sık dinlediğim bir başka hikayede bir gece vakti ışık ortalıktan çekildikten sonra dedemin Agua Florida sanarak başından aşağı bir şişe mürekkep boca ettiğidir. Evdeki gündelik işleri yaparken lastik askılı talim pantolonunun altına yumuşak ayakkabılar giyer, siperlikli bir kumaş şapka takardı. Yalnızca çok geçerli bir nedeni varsa kaçırmayı göze aldığı pazar ayininde kutlama ya da anma törenlerinde beyaz kumaştan üç parçalı bir takım giyer, sert yakalı gömleğini kesinlikle siyah bir kravatla tamamlardı. Bu seyrek fırsatlar sayesinde müsrif ve küstah payelerini kazandığına kuşku yok. Bana öyle gelirdi ki içindeki her şeyle birlikte yalnızca dedem için vardı ev. Dedemle nineminki erkeğin tartışmasız kral olduğu ama yönetimi karısına bıraktığı anaerkil bir toplumda maço bir evliliğin kusursuz bir örneğiydi. Ve yine hiç kuşku yok ki maçoydu dedem. Demek istediğim şu, inanılmaz şefkatli bir adamdı ama bunu insan içinde göstermekten utanırdı. Karısıysa onu mutlu edebilmek için hiçbir şeyi esirgemezdi. Dedemle ninem hem ailemizin dördüncü çocuğu Ayda Rosa'nın doğumunda bulunmak hem de Simon Bolivar'ın ölümünün 100. yılını anma törenlerine katılmak için 1930 yılının Aralık ayında bir kez daha Barranquilla'ya gittiler. Katakaya bir yaşını biraz geçmiş olan kardeşim Margo ile birlikte döndüler. Annemle babam Louis Enrique ve yeni doğan bebekle kalmışlardı. Bu değişikliğe kolay alışamadım çünkü raşitik ve vahşi doğalı Margot başka bir dünyadan gelen bir varlık gibi karışmıştı aramıza. girilmesi mümkün olmayan bir iç dünyası vardı. Luis Carmelo Correa'nın annesi Abigail kardeşimi gördüğü zaman dedemle ninemin neden böyle bir yükün altına girdiklerini anlayamamış, bu çocuk hastalıklı demişti. Aynısını benim için de söylerlerdi. Çünkü az yerdim. Çünkü gözlerimi kırpıştırırdım. Çünkü kavrayamadıkları için onlara yalan gibi gelen ama bir anlamda kesinlikle doğru olan şeyler anlatırdım. Ancak yıllar sonra Doktor Barboza'nın konuya bilgece yaklaşarak bana arka çıkan yegane kişi olduğunu öğrendim. Çocukların yalanları büyük bir yeteneğin göstergesidir. Margot, ev yaşamına teslim olana kadar epey zaman geçti. Hiç ayak altında olmayan bir köşede sallanan koltukta oturur, parmağını emerdi. Her saat başı kocaman hülyalı gözlerini dikip baktığı sarkaçlı saat hariç hiçbir şey ilgisini çekmezdi. Ağzına bir lokma koymadan günler geçirdiği olurdu. Ya hiç mesele yapmadan reddederdi yemeği ya da alıp oraya buraya fırlatırdı. Yalnızca bahçenin nemli toprağını ve duvarlardan tırnağıyla kazıdığı kireci yemekten hoşlandığı anlaşılana kadar kimse nasıl olup da yemeden yaşayabildiğini anlayamamıştı. Ninem bunu keşfedince bahçenin en leziz görünen yerlerini inek dışkısıyla sıvadı ve saksıların içinde acı biber koydu. Rahip Angarita kardeşimi beni doğduğumda vaftiz ettiği acil vaftiz töreninin bir benzeriyle vaftiz etti. Bir iskemlenin üzerinde durarak cesaretle rahibin dilime koyduğu mutfak tuzuna ve başımın üzerine su dökmesine katlanmışım. Margot ikimiz adına da bu törene bir vahşi hayvan gibi çığlıklar atarak ve tüm bedeniyle mücadele ederek karşı koydu. Vaftiz anası ve vaftiz babası küçük kızı kontrol etmekte güçlük çektiler. Şimdi düşününce onun benimle olan ilişkisinde büyüklerin birbirleriyle olan ilişkilerinden daha fazla mantık varmış gibi geliyor. Öyle tuhaf bir ortaklığımız vardı ki bazen birbirimizin düşüncelerini tahmin ederdik. Bir sabah bahçede oynarken her zamanki gibi saat 11'de trenin düdüğünü duyduk. Ama o gün içimden bir his aylar önce Ravent kaynatarak yaptığı bir şurupla kusma krizi geçirmeme neden olan muz şirketinin doktorunun da o trende olduğunu söyledi. Herkesi uyarmak için çığlıklar atarak evin içinde koşturdumsa da Margot'tan başka aldıran olmadı. Adam yemeğini bitirip de bir sonraki trenle gidene kadar kız kardeşimle bir köşede saklandık. Safların safı Bakire Meryem diye söylendi ninem. Saklandığımız yatağın altından bizi çıkartırken. Bu çocuklar varken insanın telgrafa ihtiyacı yok. Yalnız kalmanın, hele ki karanlıkta yalnız kalmanın korkusuna katlanamazdım. Ama bu korkumun sağlam bir temeli olduğunu düşünürdüm. Geceleri ninemin tüm hayaletleri canlanır, önsezileri gerçekleşirdi sanki. Şimdi 70 yaşımda bile rüyalarımda koridordaki yaseminlerin coşkunluğunu, alacakaranlık odalarda gezinen hayaleti görür, çocukluğumu mahveden o korkuyu hissederim. Gece korkusu. Tüm dünyanın uykusuzluğun üzerime çöreklendiği zamanlarda, her gece öldüğümüz mutlu bir dünyada o masalsı evin lanetini taşıdığımı düşünürüm. En tuhaf olan da ninemin bu gerçek dışılık duygusuyla evi çekip çevirmesidir. Kaynaklar öylesine kısıtlıyken o yaşam trenini nasıl yürüttü ki? İki yakaları bir araya gelmezdi. Albay tıpkı onun da dedesinden öğrenmiş olduğu gibi babasının zanaatını öğrenmişti. Her yerde görülen minik altın balıkları çok ünlüydü. Ama karlı bir iş olduğu söylenemezdi. Dahası da var. Bana bu işi pek severek ya da bir düğün armağanı vermek için yapar gibi gelirdi. Ninem onun hediye etmek için çalıştığını söylerdi. Ancak iyi bir memur olarak sağlam bir ünü vardı. Liberal Parti iktidara geldiği zaman yıllarca hazinede çalıştı ve maliye memurluğu yaptı. Mesleğim açısından o deli dolu evden ve özellikle de beni yetiştiren kadınların karakterlerinden daha uygun bir ortam düşünemiyorum. Dedemle ikimizden başka erkek yoktu. O savaşlara ait kanlı hikayeler anlatarak beni yetişkinlerin hüzünlü dünyasına hazırlar, kuşların nasıl uçtuğu ya da akşam alacasında gürleyen gök gürültüleri hakkında akademik bilgiler verir, resim çizmeye olan ilgimi desteklerdi. Evin kadınlarının çığlıkları göklere yükselene kadar boyamadığım duvar kalmadı. Duvarlar bu piçin resim kağıdı mı? Dedem epeyce öfkelendi. İşliğinin bir duvarını beyaza boyayarak bana önce renkli boya kalemleri, sonra da bir sulu boya takımı aldı. O balıklarını imal ederken ben de canımın istediği gibi resim yapardım. Arada bir torununun ressam olacağını söylerdi. Ama o zamanlar yalnızca kapıları boyayanlara ressam dendiğini düşündüğümden pek kulak asmazdım. 4 yaşında beni tanıyan herkes, solgun, içine kapanık, sadece palavralar atmak için ağzını açan bir çocuk olduğumu söylerdi. Oysa o palavraların çoğu, büyüklerin dikkatini çekmek için fantastik ayrıntılarla süslediğim gündelik yaşamımıza ait parçalardı. En iyi esin kaynağım da onları anlamadığımı sanarak ya da anlamamam için şifreler uydurarak yanımda konuşan büyüklerdi. Oysa gerçek bunun tam tersiydi. Söylediklerini kelimesi kelimesine anlar ve bir sünger gibi emer, parçalara ayırır, kökenlerini yok etmek için yeniden bir araya getirir, sonra aynı insanlara geri anlatırdım. Kendi düşündükleriyle benim söylediklerim arasındaki benzerlikler hepsini hayrete düşürdü. Bazen düşüncelerimle nasıl başa çıkacağımı bilemez, hızlı hızlı gözlerimi kırpıştırmaya başlardım. Ailemizin aklı başında bir üyesi beni bir göz doktorunun görmesine karar vermiş. Doktor, göz kırpmalarımı bademciklerimdeki kronik bir rahatsızlıkla ilişkilendirip yetişkinleri yatıştırmakta çok işime yarayan bir yaban turpu şurubu reçete etti. Nineme gelince elbette bu konuda ilahi bir yorumu olacaktı. Torununda kehanet yeteneği olduğu sonucunu çıkardı. Böylelikle uzun süre en sevdiğim kurbanım haline dönüştü. Ama bir gün gerçekten düşümde dedemin ağzından bir kuşun havalanıp uçtuğunu görüp de bunu ona söylediğimde fenalıklar geçirdi. Onun ölmesinden o kadar korktum ki ilk kez erken gelişmişliğimden kaynaklanan o durdurak bilmez çene bazlığımın hızı kesildi. Şimdi bunların bir çocuğun münasebetsiz yaramazlıklarından ibaret olmadığını, tomurcuklarını yeni açmaya başlamış bir hikaye anlatıcısının gerçeği daha neşeli ve anlaşılır kılmak için kullandığı tekniklerin ilk aşaması olduğunu düşünüyorum. Gerçek yaşama geçişim sokakta ve komşu arazilerde futbolu keşfetmemle oldu. Ustam, sporda doğal güdülere ve matematik konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olan Luis Carmelo Correa'ydı. Ondan 5 ay büyük olmama rağmen benden daha iri olduğu ve daha hızlı boy attığı için benimle alay ederdi. Bez toplarla oynamaya başladık. İyi bir golcü olmuştum. Ama aklı başında bir topumuz olunca öyle güçlü bir tekme savurdu ki mideme çarpan top böbürlenmelerimin de sonunu getirdi. Birer yetişkin olduktan sonra karşılaştığımızda birbirimize hala çocukmuşuz gibi davrandığımızı görmek içimi sevinçle doldururdu. Ama o döneme ilişkin en çarpıcı anım muz şirketinin levazım memurunun yanında altın rengi saçlarını rüzgarda uçuşmaya bırakmış güzel bir kadın ve şeref koltuğunda oturan dev bir Alman çoban köpeğiyle üstü açık lüks bir arabada hızla geçip gidişini görmemdir. Bizim gibi ölümlülere yasak olan uzak, gerçek dışı bir dünyadan anlık görüntülerdi bunlar. Pek fazla inanmasam da bu işin kusursuz bir inancın olmazsa olmaz bir bileşeni olarak yorumlanacağını umarak ayinlere yardım etmeye başladım. Bu erdemli davranışlarım sayesinde olsa gerek 6 yaşında ilk komünyonun gizemleriyle tanıştırılmak üzere rahip Angarita'ya götürüldüm. Yaşamım değişti. Bana bir yetişkin gibi davranmaya başladılar. Kilisenin baş kaimi ayine nasıl yardım edeceğimi öğretti. Tek sorunum çanı ne zaman çalacağımı kestiremediğim için ne zaman aklıma gelir ya da canım isterse o zaman çalmamdı. Bir ayin sırasında 3. kez olur olmaz çan çalışımda rahip sert bir tavırla bana dönerek artık çalmamamı söyledi. Bu işin en iyi yanı öbür mihrap oğlanı ile birlikte ayin eşyalarını yerleştirmek için kilisede yalnız kalınca bir bardak şarap eşliğinde kutsanmış mayasız ekmeğin kalanını mideye indirmekti. 10. ayrımın sonu. Sayfa 101.